Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun, tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyti'nin salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Ordu Beheş 1401, Hicri Gaberi 22 Ramazan 1443 ve Miladi Takvim'de 24 Nisan 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızdan önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, fırsatların ayı Ramazan, dinleyicilerle baş başa ve İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
El-Mustafa Cemiyeti İslam düşmanlarının Afganistan'da komplosunun gerçekleşemeyeceğini bildirdi. Bağdat, Kuzey Irak'ta Türk askeri operasyonlarını kınadı. Türkiye, Rus askeri uçaklarının Suriye geçişini kapattı. Rusya, Ukrayna'ya sevk edilen silahların deposunu vurduğunu bildirdi. Amerikan askeri destek konvoyu Irak'ta hedef alındı. Nijerya'da petrol rafinerisinde patlamada yüzden fazla insan hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
El-Mustafa Cemiyeti, Afganistan'daki terör saldırılarını kınayan bir bildiri yayınlayarak, kahraman Afganistan milleti, İslam düşmanlarının bu ülkede asla uğursuz komplolarını gerçekleştirme fırsatına sahip olamayacaklarını defalarca göstermiştir, dedi. Son günlerde Afganistan başkenti Kabil ve ülkenin diğer bölgelerinde onlarca sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan patlamalar ve terör saldırıları gerçekleşirken, IŞİD bazı saldırıların sorumluluğunu üstlendi. El-Mustafa El-Alemiye Cemiyeti tarafından yayınlanan bildiride, elbette Afganistan'ın mazlum halkının uyanıklığı ve düşmanı iyi tanımasıyla Amerikan tekfirci teröristleri bu suçlarla Afganistan'da mezhep ve etnik savaş yürütme gibi hain hedeflerine asla ulaşamayacaklardır denildi. Bildiride ayrıca şöyle denildi, El-Mustafa El-Alemiye Cemiyeti bu korkunç saldırıları kınarken ve şehit ailelerine başsağlığı dilerken ve bu iki olayda yaralananlara acil şifalar dilemenin yanı sıra Afgan yöneticilerini de aşırılık yanlısı ve tekfirci grupların daha fazla cinayeti işlemeden saldırıların faillerini yakalaması çağrısında bulunuyoruz.
İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan Taybat sınır alayı komutanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Afganistan arasındaki sınırda anlaşmazlığın ardından her iki taraftan uzmanlar konuyu araştırıyor, dedi. Herat elinden bilgili kaynaklara göre cumartesi günü İslam Kale sınırında İran ve Taliban güçleri arasında gerginlik yaşandı. Herat'taki güvenilir kaynak İslam Kale sınırının kapatıldığını doğruladı. İran ile Afganistan arasında sınır gerilimlerin ortaya çıktığını ama İran ve Taliban güçleri arasında bir çatışmanın olmadığını bildirdi. Görgü şahitlerine göre söz konusu gerginlik Taliban güçlerinin iki ülkenin sınırlarına kanunsuz bir şekilde yol yapmak istemesiyle yaşandı. Zira İran sınır güçleri Taliban'ın başına buyruk bu şekilde girişimine karşı çıktı. İran'ın bu itirazının Taliban güçlerinin direnişiyle karşılaştığı ve iki tarafın bir tartışmanın ardından beklemeye geçtiği bildirildi. İran'a göre Taybat Sınır Alayı Komutanı Albay Muhammed Çarak dün yaptığı açıklamada dün Taliban bağlantılı sınır kuvvetleri sınır yasalarına ve düzenlemelerine uymamaları sebebiyle sınır muhafızları arasındaki müzakereler yoluyla çözülen belirsizliklerle karşı karşıya kaldı. Bu konu araştırılmalı ve belirsizlikleri giderilmelidir dedi. Taybat Hudut Alayı Komutanı ayrıca şöyle dedi. Şu anda İran emniyet güçlerinin gayretli çalışmaları ve onların istihbarat ve harekat hakimiyetiyle İran ve Afganistan'ın ortak hudutlarında barış maksadıyla huzur tesis edilmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti Najaf Polis Gücü Sınır Komutanı İran'ın kuzeybatı sınırlarında konuşlu birimleri ziyaret etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre ülkenin kuzeybatı sınırlarının durumunu kontrol etmek için Batı Azerbaycan eyaletine giden Ulusal Muhafızların Sınır Muhafız Komutanı Albay Ahmet Ali Guderzi dün denetimleri sırasında yaptığı açıklamada İran sınırlarında sınır muhafızlarının yardımı olmadan güvenliği sağlamak mümkün değildir dedi. Naca Sınır Komutanı ayrıca şunları kaydetti. Önemli sınır programlarından biri ülke sınırlarının tamamen kontrol altına alınmasıdır. Böylece kimsenin sınırlardan yasa dışı yollardan girmesine izin verilmez. Albay Guderzi ayrıca son yıllarda elektronik ve optik sistemlerin sınırlarda kullanılması için gerekli altyapı sağlandı dedi. Naca Sınır Komutanı ayrıca İslami Şura Meclisi üyelerinin ve hükümetin özellikle Kuzeybatı ve Güneydoğu sınır illerinde sınırları, izinsiz girişleri, sınır boşluklarını, üst kule ve sınır yollarının yapımında kararlı olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı İktisadi Diplomasi Yardımcısı, İranlı zanaatkarların ve üreticilerin başarılarını ve kazanımlarını daha iyi tanıtma çabaları bir zorunluluktur, dedi. İranlı üretici ve zanaatkarların başarılarını gösteren bir sergi 9-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Özbekistan'da düzenlenecek. İran Presse'ye göre İran Dışişleri Bakanlığı'nın İktisadi İşler Yardımcısı Mehdi Saferi ilgili tüm kurumların İranlı üreticilerin başarılarını ve yeteneklerini uluslararası pazarlara özellikle komşu ülkelere tanıtmaya ve daha iyi sunmaya yardımcı olmaları gerektiğini, bu hedefe ulaşmada özel sergilerin düzenlenmesinin çok önemli ve etkili olduğunu düşündüğünü söyledi. İran Bakan Yardımcısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te İranlı üreticilerin başarılarının sergilendiği bir serginin düzenlenmesini önemli olarak değerlendirdi. Mehdi Saferi bölgedeki pazarların kapasitesini ve İran'ın kaliteli ürünlerine olan şansını göz önünde bulundurarak bu alandaki aktivistleri Dışişleri Bakanlığı'nın güçlü desteğine sahip bu tür sergilerin düzenlenmesi için çabalarını daha da arttırmaya davet etti.
Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, cumartesi akşamı Türkiye'nin ülkenin kuzeyindeki son operasyonunu kanadı. Pars Haber Ajansı'na göre Irak Dışişleri Bakanı, Türkiye Bağdat'la operasyon konusunda koordineli değil ve bu operasyon Irak egemenliğinin ihlalidir, dedi. Irak Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin müdahalesini Irak egemenliğinin ihlali olarak nitelendirerek, Irak Anayasası'nın hiçbir iç grubun komşu ülkelere karşı hareket etmesine izin vermediğini söyledi. Bu bağlamda Irak Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz çarşamba günü Ankara'nın Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Kona'yı Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yeni saldırıları ve askeri operasyonların başlamasına tepki olarak çağırmış ve nota vermişti. Türkiye Savunma Bakanlığı geçen pazartesi sabahı Kuzey Irak'ta PKK unsurlarıyla mücadele bahanesiyle bir operasyon başlattığını iddia etti. Bu yeni operasyon hava kuvvetleri ve ülke ordusunun özel kuvvetlerinin katılımıyla geldi. gerçekleştiriliyor. Türk ordusunun Kuzey Irak'taki askeri operasyonları, Irak hükümeti ve siyasi akımlarının Ankara'nın kuzeydeki askeri varlığına şiddetle karşı çıktığı ve devam eden hava saldırılarını ulusal egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdiği bir dönemde gerçekleşti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan Suriye'ye asker taşıyan sivil ve askeri tüm uçaklara Moskova ile görüşülerek Türk hava sahasının kapatıldığını söyledi. Çavuşoğlu, Uruguay ziyareti öncesi uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, Ankara'nın Moskova ile diyalog mekanizması içerisinde hareket etmeye önem verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, Suriye'ye asker taşıyan tüm Rus uçaklarına Türk hava sahasının kapatıldığı bilgisini paylaşarak şöyle dedi. Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta sivil Suriye'ye giden uçaklarına hava sahasını kapattık. Nisan'a kadar izinleri vardı. Mart'ta rica ettik. Moskova'ya gidince Larov'a söyledim. O da Putin'e söyleyeceğini belirtti. Bir iki gün sonra Putin'in talimatı var, artık uçmayacağız dediler. Hem Montreux hem diğer konularda süreci diyalog yoluyla yürütüyoruz. Rusya'nın savaştan önce 4 gemisi vardı. Belki bir planlamanın parçasıydı. Bu gemileri boğazdan geçirmek için izin talebinde bulunmuşlardı. Biz de kendilerine rica ettik. Bu savaş dedik ve Montreux'u anlattık, sonra vazgeçtiler. Önceden planlanan ve bizim içinde olduğumuz NATO tatbikatı vardı. Hatta biz de işin içindeydik. Müttefik gemileri geçecekti, ancak kışkırtma olur diyerek iptal edilmesini söyledik. Montreux Anlaşması Türkiye ile dünya ve bölgesel güçler arasında 20 Temmuz 1936'da imzalanan ve Türkiye'nin İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını kontrol etmesine izin veren bir anlaşma.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da ve ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile Kiev'de gerçekleştireceği görüşmeleri öncesinde pazartesi günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Birleşmiş Milletler Yardım Şefi Martin Griffiths'in 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki insani görüşmeler için değerli bir ev sahibi olduğunu söylemesinin ardından, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği açıklandı. Guterres'in sözcüsü Eri Koniko, Cuma günü yaptığı konuşmada Guterres'in Salı günü Moskova'ya giderek Putin ile görüşeceğini, ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir çalışma toplantısı yapıp öğle yemeği yiyeceğini, Ukrayna'da barış için neler yapılabileceğini tartışmayı umduğunu söylemişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Salı günü gerçekleştireceği Moskova temaslarının ardından Perşembe günü Ukrayna lideri Zelenski ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüşmek üzere Kiev'e gidecek. Birleşmiş Milletler kurumları personeliyle insani yardım çabalarını arttırılması da görüşüleceği konu başlıklarından.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konashenkov, Odessa yakınlarındaki askeri havaalanında Amerika ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sevk edilen silahların bulunduğu depoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullanmaya devam ettiklerini belirten Konashenkov, gün içinde Rus hava ve uzay kuvvetlerinin havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeleriyle Amerika ve Avrupa ülkelerinden alınan çok sayıda yabancı silahın depolandığı Odessa yakınlarındaki askeri havaalanındaki bir lojistik terminal devre dışı bırakıldı dedi. Konashenkov, havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle 22 Ukrayna askeri unsurunun vurulduğunu, bunların arasında Ukrayna ordusuna ait gözlem merkezleri, müstahkem mevkiler, cephanelikler, hava savunma sistemi, telsiz istasyonları ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğunu ifade etti.
Rus Uzay Ajansı Başkanı, Amerika'nın muhtemelen X-37 adlı süpersonik uzay aracıyla uzaya kitle imha silahları taşıdığını söyledi. İRNA'ya göre Rus Uzay Ajansı Başkanı Dmitri Rogozin, Rusya 24 televizyonuna verdiği demeçte Amerika Boeing şirketinin Boeing X-37 uzay aracını kitle imha araçlarını ve silahlarını uzaya taşımak için kullanmaya çalışıyor dedi. Rogozin uzay saldırılarını kara saldırılarından çok daha tehlikeli olarak nitelendirdi. X-37 uzay aracı insansız olacak şekilde tasarlanmıştır. Uzay aracı ilk olarak Nisan 2010'da Atlas V roketi tarafından fırlatıldı. Uzay aracı 270 gün yörüngede kalacak şekilde tasarlandı. Ancak Mayıs 2015'te fırlatıldığında 720 gün yörüngede kaldı. Ekim 2019'da indiğinde 780 günle rekor kırdı. Uzmanlara göre bu Amerika'daki en gizli uzay ekipmanlarından biri. Uzay aracı daha önce Amerikan Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın elindeydi ve şu anda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin elinde bulunuyor.
Almanya insan hakları sloganlarına aykırı bir hareketle Ukraynalı mültecileri yerleştirmek için Afgan mültecileri bulundukları yerlerden dışarı atıyor. Alman hükümeti Afganların yerleştirildikleri ana merkezleri terk ettiklerini ve başından beri kısa bir süre orada kaldıklarını bahane ederek Afgan mültecileri Ukraynalı mültecilerle değiştirme kararını haklı çıkarmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin son rakamları şu anda yaklaşık 3.4 milyon Afgan'ın yerinden edildiğini gösteriyor. Unutulmamalıdır ki Afganların Afganistan'ı terk etmelerinin tek nedeni Taliban'ın yükselişi değil, uluslararası yaptırımlar ve en önemlisi Amerika'nın Afgan varlıklarını ele geçirmesi, dondurması ve Amerikan birliklerinin 20 yıllık işgali sırasında tüm altyapısı tahrip olan bir ülkenin ekonomisine ciddi zarar vermiş olmasıdır.
Medya kaynakları işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz hafta 2 Filistinli'nin şehit olduğunu ve 12 Siyonist'in yaralandığını bildirdiler. Filistin El Yom'a göre işgal altındaki topraklarda Filistinler ile Siyonist işgalciler arasında geçen hafta 106 çatışma yaşandı ve 3 silahlı saldırıda 12 Siyonist yaralandı. Siyonist işgalciler bazıları serbest bırakılan ve bazıları halen tutuklu bulunan onlarca Filistinli genci gözaltına aldı.
Filistin İslami Cihat Hareketi Siyonist ordunun Kudüs'te Hristiyanların ibadetlerini yasaklamasına tepki göstererek Tel Aviv rejimini tüm İslami ve Hristiyan kutsallıklarının saldırganı olarak nitelendirdi. Filistin El Yevme'ye göre Filistin İslami Cihat'ın sözcüsü Tarık İzzet'in dün Kudüs'te yaşanan olaylara ve Siyonist ordunun Hristiyan ziyaretçilerle çatışmasına tepki olarak yaptığı açıklamada Siyonist düşmanın başta Müslümanlar olmak üzere herkesi hedef aldığını söyledi.
Bir haber kaynağı Irak'taki Amerikan koalisyon destek konvoyunun hedef alındığını bildirdi. El Malume internet sitesinde yer alan habere göre Amerikan liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonu destekleyen bir konvoy, cumartesi günü Irak'ın güneyindeki El Musenna eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın hedefi oldu.
Iraklı kaynakları Irak'ın içinden Petrol Bakanlığı'na ve Suudi Devleti'ne bağlı havayolu şirketine yönelik yaygın bir siber saldırı olduğunu bildirdi. İrna'nın haberine göre Irak'ta direniş gruplarına yakın haber sayfaları ve kanallar cumartesi günü yerel saatle 21'de Şehit Ebu Fazıl Tümer adlı operasyonun Petrol Bakanlığı ve Suudi Hava Kuvvetleri heyetinin hedef alındığını sosyal medyadan duyurdu.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Ramazan Bayramı arefesinde işgalci Suudi güçlerinin 42 esirini serbest bıraktı. Mahkumların değişimi çabaların defalarca başarısız olduğu ve yalnızca bazı durumlarda yerel arabuluculuk yoluyla çok sayıda mahkumun değiştirildiği Yemen görüşmelerinin ana konularından biri.
Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinin deposunda meydana gelen patlamada 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Afrika kıtasının petrol ve doğalgaz zengini Nijerya'da hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.
Medyada çıkan haberlere göre Amerika'da kira fiyatları bu yıl Mart ayında yeni bir rekor kırdı. İrna'ya göre Redfin Emlak Komisyonculuğu firmasından alınan veriler ortalama aylık kiranın geçen yıla göre %17 artarak $1.940 çıktığını gösteriyor.
Ve son haberimiz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, dünya nüfusunun yarısının yılın en azından bir bölümünde ciddi su kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dün 4. Asya Pasifik Su Zirvesi'nde yaptığı konuşmada su kıtlığı insan haklarını baltalıyor, barış ve güvenliği tehdit ediyor dedi. Genel Sekreter iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin tahribatı ve kirlilikten oluşan 3 kriz yayılıyor ve değerli su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturuyor dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Siyonistlerin Filistinlere karşı Kudüs'te cinayetlerini sürdürmesinin bölgesel ve küresel nedenleri etrafında. Siyonistler ile Filistinler arasındaki çatışmalar mübarek Ramazan ayının 3. cumasında daha şiddetli bir şekilde sürdü. Şimdiye dek onlarca Filistinlinin yaralandığı gelen haberler arasında. Bu sürecin devam etmesiyle ilgili dünya ve bölge düzeninde farklı etkenlerden ve nedenlerden söz etmek mümkün. Bölgesel düzeyde Arap ülkeleri arasında Filistin meselesine destek konusunda görüş ayrılıkları, ihtilaflar derinleşmiş ve Arap ülkelerinin terör rejimi İsrail ile ilişkilerinin normalleştirmesi ve güçlendirilmesi de Filistinlere karşı bir mesele haline gelmiştir. Bugün Arap ülkelerinden Filistin için daha az ciddi ve pratik destek görmekteyiz. Birleşik Arap Emirlikleri, Arap dünyasındaki Siyonist rejimle ilişkilerin geliştirmesinde öncü olarak hareket ediyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi terör rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini kamuoyuna açıklamasa da bu süreci güçlendirmek istiyor. Ancak Riyad ve Tel Aviv arasındaki ilişkiler, İsrail uçaklarının Arabistan hava sahasından Ebu Dabi'ye inecek kadar gelişmiş ve hala da gelişmektedir. Ürdün içinde bazı milletvekilleri Filistin'i desteklese de hükümet İsrail'le diyalog ve uzlaşma için bastırmaya devam ediyor. Mısır bir kez daha Siyonist rejimle ilişkilerini geliştirmekten söz ediyor. Bu bağlamda üst düzey İsrail yetkililer Kahire'ye diplomatik ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu arada Katar, diğer Arap ülkeleri gibi Siyonist rejimle ilişkilerini geliştirmemiş, Filistin'i desteklemek için özellikle maddi boyutta adımlar atmıştır. Ancak Katar, FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmakla iyice meşgul ve Filistin meselesi ülkenin birinci önceliği durumunda değildir.
Batı Asya bölgesinde Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti Arap olmayan İslam ülkeleridir. Bir zamanlar Filistin'i desteklemede ve İsrail'le savaşmada, hatta rejimle diplomatik bağlarını koparmada öncü olan Türkiye, son aylarda bazı Arap ülkeleri gibi Kudüs'teki işgalci rejimle ilişkilerini yeniden canlandırdı ve rejimle bağlarını genişletmek istediğini açıkça gösterdi. Bu kapsamda Siyonist rejim Elebaşı Herzog Ankara'ya giderek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist rejim Elebaşı Herzog'un ziyaretin Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Durum böyleyken, Türkiye'de sırtını Filistin meselesine bir şekilde çevirmişken, sadece İran İslam Cumhuriyeti Filistin'e destek vermekte ve Filistin davasını ayakta tutmaya çalışmakta ve Siyonist rejime karşı savaşmak gerektiğine inanmakta ve politikasını bu doğrultuda sürdürmeye devam etmektedir. Küresel bazda Ukrayna krizi, Siyonist rejim İsrail'in Filistin karşıtı şiddet dozunu tırmandırması için bir fırsat haline geldi. Dünya güçlerin odak noktası Rusya ile Amerika ve Avrupalı güçler arasında bir tür savaş alanına dönüşen Ukrayna savaşıdır. Ukrayna savaşında şimdiye kadar binlerce sivil öldürülmüş, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edilmiş ve mülteci durumuna düşmüştür. Siyonist rejim İsrail-Filistin meselesinin artık dünya düzeni için bir öncelik olmadığına inandığı için Ukrayna Savaşı sırasında Filistin karşıtı cinayetlerini yoğunlaştırmaya ve bu fırsattan yararlanmaya çalışmaktadır. Öte yandan Siyonist rejimin Ukrayna'ya karşı savaşta Amerika ve Avrupa ülkelerine verdiği destek ve Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yaptığı yardımlar da Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlara Batılı güçlerin ve Amerika'nın desteğinin eşlik etmesine neden olmuştur. Son nokta ise Siyonist rejim İsrail'in Arap dünyasındaki durumu göz önünde bulundurarak Türk politikasının ve Ukrayna Savaşı'nın yarattığı durumun farkında olarak Filistinlilere yönelik şiddeti ve çatışmayı tırmandırmaktan en ufak bir tereddüt dahi duymamasıdır. Önümüzdeki hafta bu çatışmalar artacak gibi duruyor ve bu da Kudüs gününe doğru durumun iyice kızışacağını gösteriyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Endonezya'da Siyonist rejim İsrail karşıtı protestolar etrafında. Binlerce Endonezyalı Beytülmukaddes'i savunmak ve Siyonist rejim İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırganlıklarını ve tacizlerini kınamak için Amerika'nın Jakarta'daki Büyükelçiliği önünde gösteriler düzenledi ve Siyonistlerin Filistin halkına karşı cinayetlerini durdurulmasını istedi. Protestolar, Siyonist rejim İsrail güçlerinin art arda Mescid-i Aksa'nın avlusunda Filistinlere saldırdığı bir zamanda geldi. Terör rejimi İsrail'in söz konusu saldırısında 50'den fazla Filistinli yaralandı. Bu arada Siyonist rejim İsrail savaş uçakları Filistinli grupların dirençcilerin mevzilerine saldırarak Filistinler arasında dehşete yol açtı. Bir yandan da sivil halkın evlerine zarar verdi. Bu yüzden Filistinli gruplar da Siyonist rejim saldırganlıklarına tepki olarak kendilerini savunma ve nefsi müdafaya vurgu yaptılar. Dünya Kudüs günü yaklaşırken ve Siyonist rejimle yüzleşmenin küresel fırsatı yaklaşırken Siyonist rejim dehşete düşmüş ve Filistinlerin öfkesini söndürmek için Mescid-i Aksa dahil her türlü kutsal mekana saldırı kararı almış ve cinayetlerini yoğunlaştırmak istemiştir. Batı Asya meseleleri uzmanı Cafer Kannatbaşı bu hususta şöyle diyor. Siyonist rejim İsrail, İslam ülkelerinin bazı bölgesel sorunlara ve tartışmalara müdahil olmasıyla özellikle Mescid-i Aksa'daki eylemlere karşı koyacak kimsenin olmayacağını, direnişin zayıfladığını, terör ve demir yumrukla karşı karşıya kalanların hemen teslim olacağını, cinayetlerini sürdürebileceğini ve sonuçlandırabileceğini düşündü. Ancak Müslüman Filistin halkının demir yumruğu ile karşılaştı.
Mescid-i Aksa bölgesinde Filistinlerle Siyonistler arasındaki çatışmalar bu kutsal ve önemli mekanı Yahudileştirmek için Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin ardından ve Filistin direnişiyle karşılaşmalarıyla birlikte şiddetlendi. Bu arada 2016 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Kutsal Kudüs'teki yerlerin özellikle Mescid-i Aksa olmak üzere tarihi, dini veya kültürel mekanların Yahudiler ile bağını reddetmiş ve bu mekanları Müslümanlar için bir ibadet yeri haline getiren bir karar almıştı. Orta Doğu meseleleri uzmanı Abdulbari Atvan bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. Irkçı Siyonist rejim cinayetlerine karşı yalnızca Filistin Müslüman halkının direnişi dur diyebilir. Buna rağmen Batı dünyası Siyonistleri destekleyerek mağdur ve masum Filistin halkını daha da sıkıştırmak istiyor. Ancak mübarek Ramazan ayının son cuma günü olan o sırası Dünya Kudüs günü arifesinde şunu belirtmek gerekir ki, dünya genelindeki insanlar Dünya Kudüs günü gösterileri ve yürüyüşlerine geniş çaplı olarak katılarak Filistin halkının direnişini destekleyebilir. Bu yürüyüşler sadece Siyonistlere değil, Batı dünyasına da Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu hatırlatacak ve Siyonistlerin bu kutsal mekana taciz yaptırılmayacağını gösterecektir. Bu arada Müslüman Filistin halkı pratikte Siyonistlerin hiçbir tehdidinden ürkmediğini, Mescid-i Aksa'ya yönelik her türlü maceracı girişime karşılık vereceğini göstermiştir. Buna rağmen Filistin direnişini ve halkının gösterdiği bu emsalsiz dayanıklılığa destek vermek tüm Müslümanların görevidir. Unutulmamalıdır ki Ramazan ayının son cuması olan Dünya Kudüs günü tüm Müslümanların Filistin meselesindeki duruşunu sergilemesi için altın bir fırsattır ve bu fırsatın değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Ordubehş 1401, İran'da Hicri Kamere 22 Ramazan 1403 ve Miladi 24 Nisan 2022 Pazar. ...82 yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimli 4-4-5 1319'da İran'da ilk defa radyo idaresi kuruldu ve Tahran vericisinden İran'ın iç gelişmeleri konusunda rapor yayınlandı. Tahran Radyosu'nun hizmete girmesinden 5 yıl sonra İran'ın bazı illerinde sınırlı da olsa yerel programlar yayınlanmaya başlandı. Öyle ki vericiler üzerinden yapılan programların yayın zamanları zamanla artırıldı. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferi ardından Hicri Şemsi 1357'de radyo şebekeleri gittikçe arttı. Günümüzde İran üzerinde yayın yapan şebekeler ve İran'daki bütün illerde yerel radyo şebekeleri bütün halk kesimleri için farklı programlar yayınlıyor. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Ordubehş 1370'te İranlı çağdaş edip Üstad Ahmet Tahiri Iraki vefat etti. İranlı ünlü çağdaş ediplerden olan Iraki Hicri Şemsi 1322'de İran'ın Irak kentinde dünyaya geldi. Hicri Şemsi 1342'de Fars dili ve edebiyatı dalında Tahran Üniversitesi'nden lisansını alan Doktor Iraki, Hicri Şemsi 1344 ile 1348 yılları arasında İran Kültür Kurultayı'nda araştırmalarını başlattı. Doktor Iraki, İran Ansiklopedisi Kurumu ile işbirliği yapmanın yanı sıra Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslami marifin çeşitli dallarındaki lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders vermeye başladı. Doktor Iraki Hicri Şemsi 4 Ordubehş 1370'te Tahran kentinde Hakk'a yürüdü. ...1170 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Ramazan 273 tarihinde Müslüman muhaddis ve müfessir İbn-i Mace vefat etti. Hicri Kameri 209 tarihinde İran'ın Kazvin kentinde dünyaya gelen İbn-i Mace, hadis ilmiyle tanışmak için çeşitli İslami beldelere seferler düzenledi. hadis biliminde yetenekli olduktan sonra Ehl-i Sünnet nezdinde hadis alanında en muteber olan 6 kitaptan biri olan Sunan İbn-i Mace eserini telif etti. Tefsiri Kur'an ve Kazvin Tarihi İbn-i Mace'nin en değerli kitapları arasındadır. ...157 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Ramazan 1286'da İran'ın önde gelen alimlerinden Şeyhül Irak'ın lakaplı Hac Abdülhüseyin Tahrani vefat etti. Fakih, bilim adamı ve dürüst zehid olan Hac Abdülhüseyin Tahrani yüksek algınıma ve hafıza gücüne de sahipti. Fıkıh, hadis ve Kur'an-ı Kerim tefsiri alanlarında eşine rastlanmayan alim olan Hac Abdülhüseyin Tahrani, dini eserlere dair kitapları toplamaya büyük ilgi duyardı. ...751 yıl önce bugün 24 Nisan 1271'de Venedikli gezgin Marco Polo'nun Asya kıtasına tarih yolculuğu başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatlar Ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın 23. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayı, gönüllerin ilk baharı, ruh ve psikolojinin zindeliği ve mutluluğu mevsimidir. İnsan bu ayda her zamandan daha çok engin ilahi rahmete bağlanabilir ve ölüm sonrası ve kalıcı hayatı için her zamandan daha fazla erzak toplayabilir. Oruç tutmanın bireysel etkilerinden biri insanı mada yönlendirmesidir. Çünkü oruç tutan biri açlığı ve susamışlığı ile kıyamet günündeki açlığı ve susamışlığı hatırlar ve böyle bir gün için erzak toplamaya karar verir.
Maada inanmak, insanların ahlakı, davranışları ve inançlarında önemli bir rol oynayan hususlardan biridir. Öyle ki tevhide inanmak bile bu kadar etkisinin olmadığı söylenebilir. Maada ve ahirete inanmak, İslam dininin temel inançlarından üçüncüsüdür. Usul-i din, öyle ki birisi bir temel inancı bile kabul etmezse diğerlerini de kabul etmemiş sayılır ve hiçbir şekilde İslam'a dahil olamaz.
Allah Resulü Şaban ayının son cumasında da Müslümanlardan kendilerine bereket ve rahmet dolu Ramazan ayına hazırlamalarını istemesinin ardından şöyle buyurdular. Pak ve temiz niyetler ve yürekler ile Allah'tan oruç tutmak ve Kur'an tilavet etmek için tevfik talep edin. Allah'ın mağfiretinden mahrum kalan biri gerçekte talihsizliğin dibine yaşamıştır. Kıyamet gününün açlığı ve susamışlığını düşünün.
Maada inanmak ve ölüm ve kıyameti unutmamak, insanın önündeki gaflet perdelerini aralamaktadır ve onu kalıcı ahiret hayatına yönlendirmektedir. Oruç, insanı kıyamet koşulları ile tanıştırmasının yanı sıra, onu ilahi takvaya yönelmesine ve zor ahiret günlerini hazırlamasına neden olur. Nitekim İmam Rıza aleyhisselam'da mübarek oruç tutma olgusu ve işleyişinden biri hakkında şöyle buyurmaktadır. İnsanlar açlık ve susamışlık acısını anlamak ve ahiretteki yoksulluk ve çaresizliğin tadını tatmak için oruç tutmaya emredilmiştir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de bu husustaki güzel hadislerinden birinde şöyle buyuruyor. Cennette Reyyan isimli bir kapı vardır. Kıyamet günü gelip çattığında oruç tutanlar nerede diye söylerler. Bu kapıdan dahil olduklarında kapı kapanır. Orada cennet içecekleriyle ağırlanırlar ve herkes ondan içtiyse artık susamaz.
Orucun kazası hükümleriyle ilgili hususta sohbetimizin devamında ele alacağımız diğer önemli noktalar da vardır. Bu bağlamda Ramazan ayı orucunun kazasını yerine getirmek isteyen biri öğleden önce iftarını yapabilir. Ancak bunun şartı Ramazan ayı gelip çatmadan önce orucun kazası için zamanının bulunmasıdır. Buna rağmen öğle ezanından sonra iftar yapmak isterse caiz sayılmaz. Geçen sohbetlerimizde işaret ettiğimiz gibi orucunu başka bir zamanda yerine getirmesine ilaveten 10 yoksulu da doyurmalıdır. Bunların her birine bir öğün kadar kefaret ödemelidir. Buna yapamıyorsa o zaman da 3 gün peş peşe oruç tutmalıdır.
Birisi hastalık yüzünden Ramazan ayında oruç tutamazsa ve hastalığı da gelecek Ramazan ayına kadar sürerse, tutmadığı oruçların kazası vacip sayılmaz. Ancak örneğin seyahat veya yolculuk gibi bir mazeret yüzünden oruç tutmamışsa ve mazereti de gelecek Ramazan ayına kadar sürerse, tutmadığı oruçların kazasını yerine getirmesi lazım.
Sırf zayıflık ve güçsüzlük nedeniyle oruç tutamamanın ve kazasını da yerine getirememenin orucun kazasının göz ardı edilmesine yol açmadığı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle buluğ çağına ulaşmış bir kızın fiziksel zayıflık nedeniyle oruç tutamamasına rağmen bu durumun gelecek Ramazan ayına kadar da sürmesine rağmen tutamadığı oruçlarının kazasını her halükarda yerine getirmesi lazım. Ayrıca birkaç yıldır oruç tutmayan ve şimdi tövbe edip Allah'a dönen ve onları telafi etmeye karar veren bir kimse, tüm kaza oruçlarını telafi etmekle yükümlüdür. Bunu yapamazsa kaza oruçlarının yükümlülüğü hala geçerlidir. Thank you.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir rivayette Ramazan misafirlerine müjde vermiş ve şöyle buyurmuştur. Allahu Teala mübarek Ramazan ayının her akşamında 3 kez şöyle sormaktadır. Talebini cevaplayacağım, benden talepte bulunan biri var mı? Onu bağışlayacağım, istiğfar eden birisi var mı? İşte böyle bir müjde her ölü ve solmuş ruhu zinde yapar ve her donmuş kanı da harekete geçirip vücutlarındaki kalpleri atmaya zorlar. Allahu Teala'nın nidasına cevap vermemek bizim ne haddimize?
O zaman hep beraber ellerimizi açıp şöyle bir dua yapalım. Ey sabahı yaratan, akşamı dinlenmeye ve sükunete ayıran, güneşi ve ayı düzenli bir şekilde hareket ettiren, ey şeref ve izzet sahibi, ey bilge, sonsuz lütuf ve güç sahibi ve ey celal ve azamet ve ihtişam sahibi, ey merhametli Allah, ey eşsiz yegane Allah, ey gizli olduğu halde açık ve net ortada bulunan, ey sonsuza kadar yaşayan ve misli bulunmadı Allah. Hasene isimlerin hepsi sana mahsustur. Her yüce ve büyük mevki ve her mükafat ve iyilik sana aittir. Muhammed ve Ehl-i Beyti üzerine salat ve selam göndermene ve adımı bu gece saadet ehli saflarına kaydetmene ve ruhumu şehitlerle birleştirmene, itaatkarlığımı en yüce makama taşımanı, çirkin amellerimi de affetmene, bana kalbimden asla ayrılmayacak yakin bağışlamanı, benden herhangi bir şüpheyi ortadan kaldıracak imanı vermeni, bana bağışladığın her şeyle tatmin olacak duyguyu, dünyada ve ahirette hayırlı olanı vermeni, cehennemin yakıcı ateşinden korumayı ve bu ayda seni yad etme tevfikini vermeni, nimetlerine şükretmeyi nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, seninle görüşmek zevki, tövbe ve dönme tevfikini bana nasip eyle. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ehli beytine bağışladıkların gibi beni de muvaffak eyle.
Değerli dinleyiciler, şimdi hep birlikte Ramazan ayının 23. gününün özel duasını dinliyoruz.
Allahümme gsilni fihi minedzunub ve tahhir. وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra dinleyicilerle baş başa isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Musa Gültekin, idrak etmekte olduğumuz mübarek Kadir geceleri dolayısıyla şu güzel Kadir Gecesi şiirini bizimle paylaşıyor. Ey kara düşleri aklayan gece, nurunda günahlar paklayan gece, ey içinde binayı saklayan gece, sende nazil oldu Hazreti Kur'an, kainat görmedi böylesi gufran. Ey yüzleri hakka döndüren gece, nurundan güneşler söndüren gece, ey şerri şeytanı sindiren gece, yedi kat semada bütün kapılar açıktır seninle ta fecre kadar. Sen ki bir koca yıl özlenen gece, yolları aç susuz gözlenen gece, sen ki on gecede gizlenen gece, sarsılır seninle gökler dilekten, iğne atsan yere düşmez melekten.
Galiba bugün Kadir Gecesi ile ilgili birçok evet. mektubumuz var ve onlara değineceğiz galiba. Çünkü Mirhan Dere isimli dinleyicimiz de Kadir Gecesi ile ilgili bize güzel bir şiir göndermiş. Buyurun, İzin verirseniz onu paylaşayım. Mirhan Dere isimli dinleyicimiz de şu şiiri bize göndermiş. Tövbe istiğfar edelim, duayla Hakk'a gidelim. Gelin hep bayram edelim, bu gece Kadir gecesi. Kabul görür tüm dualar, gerçeğe döner rüyalar. Mübarek olan bu aylar, bu gece Kadir gecesi. Tan vaktine kadar zikret, dualarla Rabbime git. Yaradan affeder elbet, bu gece Kadir gecesi. Bu fırsatı kaçırmayın, nuru boşa uçurmayın. Süslenmeyin, açılmayın, bu gece Kadir gecesi. Affola günahlarımız, ne olacaktır halimiz? Kur'an okusun dilimiz, bu gece Kadir gecesi.
Leyla Çilek isimli dinleyicimiz ise Mübarek Kadir Gecesi şiirinde şu beyitleri bizimle paylaşıyor. Huzurunda toplandı kulların dizi dizi. Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi. Bu mübarek gecede bağışla hepimizi. Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi. Mahrum kalanlar olmaz, erelim rahmetine. Engelleri aşarak girelim cennetine. Alemlerin rahmeti Muhammed hürmetine. Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi. Bize rehber olarak Habibini gönderdin. Nice ayetler ile gerçekleri gösterdin. Kitabında bizleri affetmeye söz verdin. Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi. Reddiledik batılı İslam'ını, hak bildik, emrine teslim olup huzurunda eğildik. Tevbe istiğfar ile el açtık sana geldik. Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi. İnsanlığın tükenmiş merhametten nasibi, Müslüman kanı ucuz akar durur sel gibi. Müslüman Müslümana düşman gibi, el gibi. Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.
Leyla Hanım'ın şiiri biraz uzun, isterseniz devamını
evet,
ben
buyurun, siz
okuyayım. Leyla Hanım şöyle yazıyor. Müslümanların hakkını zalimden alamadık. Garibin gözyaşına bir çare bulamadık. Gelip geçti ömrümüz, iyi kul olamadık. Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi. Birliğine inandık, bizi yaratan sensin. Bu makama getirip huzurda tutan sensin. Sen gafursun, rahimsin, affetmeyi sevensin. Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi. Bunca günah yüküyle huzuruna varınca, halimiz nice olur mizanlar kurulunca. Amelimiz sayılıp sualler sorulunca, affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi. Tuzak kuran hain de tuzağı da yok olsun. Dünyada ahirette yüzlerimiz ak olsun. Tüm ümmeti Muhammed dertlerden uzak olsun. Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi. Huzurunda çaresiz kulların dizi dizi. Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi. Bu Kadir gecesinde bağışla hepimizi. Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.
Evet değerli dinleyiciler, programımızın devamında yine bir başka şiiri birlikte paylaşacağız. Kadir gecelerini idrak ediyoruz. Bu yüzden Kadir gecesi ile ilgili, bu büyük gece ile ilgili, bin aydan daha evla olan bu gece ile ilgili güzel güzel şiirler alıyoruz sizlerden. İsmet Aydın'ın şiirini okuyacağız. Geceler Sultanı Kadir Gecesi. Yedi kat göklerde kulların sesi. Duydum ki yerini bulmuş nicesi. Bir yer ver demeye sana yöneldim. O gece hacetler bol tutulurmuş. O gece arayan dostu bulurmuş. Gönüller Muhammed tahtı olurmuş. Gönlümü taht edip sana yöneldim. O gece melekler saf saf inermiş, o gece acılar detler dinermiş, o gece cehennem bile sönermiş. Ben aşk ateşiyle sana yöneldim. Sahip kimdir dedim, ıssız çöllere şimşeklere, tayfunlara, sellere, yedi kat semaya bakan ellere, hep seni dediler, sana yöneldim. Evet, sıradaki şiir de var.
Evet,
Seda Özel'den onu da isterseniz
evet,
siz okuyun.
Evet, Seda Özel de güzel bir şiir göndermiş bize. Şöyle şiir. Bir dilek diledim Kadir gecesi, Yunus'u deryadan çıkaran Mevlam. Bugün muradına erdi nicesi, Yusuf'u kuyudan çıkaran Mevlam. Benim günahlarım ağırdan ağır, gözlerim kör imiş, kulağım sağır. Bağışla günahım, huzura çağır, deveyi kayadan çıkaran Mevlam. Aman dileğini koyma amansız, beni huzuruna alma imansız. Sana el açanı koyma gümansız, İbrahim'i nardan çıkaran Mevlam. Bu gece gözyaşı sel oldu aktı, sana sığınanın sayısı çoktu. Asasıyla Nil'i böldü, bıraktı Musa'yı oradan çıkaran Mevlam. Binali diledi bağışlanmayı, aşkın ile tutuşmayı, yanmayı. Nasip et imanla sana dönmeyi, her şeyi karadan çıkaran Mevlam. Galiba Kadir Gecesi ile ilgili
evet,
şiirlerimiz devam edecek. Bayağı bol bol şiir
Hakan
okuyacağız.
Hakan Dursun'dan bir şiir okuyalım. Hakan Dursun ise Kadir Gecesi ile ilgili şu beyitleri bizimle paylaşıyor. Ol Kadir Gecesi mübarek olsun. Gönlümüzün ayı, güneşi olan ol Kadir Gecesi mübarek olsun. Hakk'a şükür eder kadrini bilen ol Kadir Gecesi mübarek olsun. Alemlerin Rabbi Hak'tır yücesi, Hakk'a niyaz eder o gün nicesi, bin aydan üstündür Kadir Gecesi, ol Kadir Gecesi mübarek olsun. Hakk'a niyaz için açılmış eller, gönül teslim olmuş duada diller, Allah'a yalvarır bütün gönüller, ol Kadir Gecesi mübarek olsun. Rabbimize giden yola ne mutlu, bugün tövbe eden kula ne mutlu, gönlümüzde açan güle ne mutlu, ol Kadir Gecesi mübarek olsun. Evet değerli dinleyiciler, Kadir gecelerini idrak ediyoruz. Bu mübarek gecelerde tüm dua ve ibadetlerinizin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsi.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak belirtmek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran adresini kullanabilirler.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Ekrem Güneş, Necati Başaran ve Zeki Ünsal isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizde Keşful Esrar kitabının İmam Hümeyni tarafından hazırlanışının çeşitli yönleri değerli eşinin anlatımıyla ele almaya çalışacağız.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayında İmam Hümeyni Mektebi'nde seri programımızın başka bir bölümüyle birlikteyiz. Dualarınızın ve ibadetlerinizin Hak Teala tarafından kabul edilmesini umut ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki programda Kum'un Yahçal Gazi Mahallesi'nde İmam Hümeyni'nin ve değerli eşinin evindeki 20 yıllık ikametiyle eş zamanlı olarak bu evin Bilim Merkezi ve İmam Hümeyni'nin siyasi mücadelelerinin merkezine dönüştüğü konusunu ele almıştık. Siyasi mücadelelerin başlangıcının yanı sıra İmam'ın birçok kitabı ve irfani şiirlerinin yazımı 1960'lı yıllarda bu evde gerçekleşti ve bu çifte pek çok acı ve tatlı hatıraları yaşattı. Bu programda hakkında size bahsedeceğimiz ve bu evde meydana gelen en önemli ve etkili olaylardan biri Keşfül Esrar kitabının yazılmasıdır. O zaman bizimle birlikte olun.
Keşfül Esrar, İmam Hümeyni'nin Ali Ekber Hekemizade adlı bir kişinin 1944 yılında Bin Yıllık Sırlar kitabında gündeme getirdiği din ve inanç ile ilgili bazı kuşkulara cevaben yazdığı kitabın adıdır. Hekemizade'nin kendisi bir din öğrencisiydi. Ancak gerici ve sapkın düşüncelere sahipti. Bir süre din karşıtı görüşleri çok güçlü olan Kesrevi ile birlikte yaşamıştı. Hekimizade, Doktor Kesrevi'nin etkisiyle din adamlığı kılığından çıkıp bir süre Amerika'ya gitti. Hekimizade bu kitabı hazırlamaktan asıl amacının sapkınlıkları ve hurafeleri dinden kaldırmak olduğunu söylüyordu. Ancak eylemde dinden sapkınlıklar ve hurafeleri kaldırmaktan ziyade halk arasında bölünme ve nifaka ve İslam dininin aslının sorguya çekilmesine neden oldu. Bir yandan Kesrevi ile ilişkisi, diğer yandan da ilmiye havzası ile ilişkisi nedeniyle İran'da mezhebi ve siyasi düşüncelerin barut deposunu ateşledi ve güvenilir tarihçilere göre belirleyici mezhebi ve siyasal değişimleri başlattı. Bu kitabın yol açtığı tepkiler İran'ın son 80 yıllık tarihinin önemli bir bölümüne damgasını vuran özel fıkhi ve siyasi tartışmaları yarattı. Keşful Esrar kitabı İmam Hümeyni tarafından kaleme alınan Şii din adamlarının Hekimizade'nin iddiasına yönelik ciddi tepkilerinden biriydi ve gelecek yıllardaki daha geniş ve derin siyasi ve mezhebi düşüncelerin başlangıcı oldu. Hafsa ve İmam Hümeyni'nin Hekimizade tepkileri o kadar geniş ve sertti ki o hayatını kaybetmeme kaygısıyla özellikle Ahmet Kesrevi teröründen sonra tarihe saklandı.
İmam Hümeyni, Keşful Esrar kitabında bin yıllık sırlarda geçen din ve din adamları karşıtı şüphelere ve propagandalara karşılık verdi ve tarihi olaylara atıfta bulunarak ve eski ve çağdaş Yunan filozoflarına görüşlerini gündeme getirerek Şiiliğin meşruiyetini ve din adamlarının yapıcı rolünü vurguladı. Bu kitap sadece Şiilik inançlarını savunmakla kalmamış, aynı zamanda İmam Hümeyni'nin mücadele yıllarında düşünce ve siyasi performansının da temelini oluşturmuştur. Bu kitapta İmam Hümeyni, ilahi hükümetin meşru hükümet olduğunu açıkça belirtti ama Hekimizade'nin velayeti fakihin meşru bir hükümet olduğunu gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığına dair dile getirdiği şüphesine karşılık şunları yazmıştır. Fıkıh ilkelerinin birçoğu imamların haberleri ve hadisleridir ve bu da Allah'ın peygamberiyle bağlantılıdır ve ilahi vahidendir. İmam Hümeyni birkaç hadise atıfta bulunarak bu sonucu öne sürmüştür. O zaman peygamberin geleneklerini ve hadislerini rivayet edenlerin Peygamber Efendimizin halefleri oldukları ortaya çıktı ve itaat, velayet ve hükümet olmak üzere peygamber için gerekli ve sabit olan ne varsa onlar için de sabittir. Çünkü eğer bir yönetici herhangi bir kişiyi kendi halef olarak tanıtırsa onun yokluğunda görevlerini yerine getirmesi gerekiyor demektir.
İmam Hümeyni'nin Keşful Esrar kitabını yazarken duyduğu kaygılara yakından tanık olan eşi, bu kitabın en iyi özelliğini imamın iki yönde baş kaldırma çabası olarak görmektedir. Biri felsefe ve irfan cephesi, diğeri ise İslami hükümetin temelini atma cephesidir. O dönemde bu iki cephenin özellikle ilmiye hafızalarında çok ciddi muhalifleri vardı. Ancak İmam Hümeyni'nin azmiyle toplumda sağlam bir yer buldu. İmam Hümeyni'nin eşi bu konuda şunları aktardı. İmamın düşüncesi budur. Hükümet hakkında böyle düşünen imam irfani konuları okuyor ve öğretiyor. Biliyorsunuz felsefe ve irfanla ilgilenenler böyle işler, yani hükümetle ilgilenmezler veya tersi. Ama o iki cephede ayağa kalkmıştır. Biri dindarlık taslayanlarla mücadele cephesindeydi. Bu dönemde imam felsefe öğrettiği için oğlumuz Mustafa'nın su içtiği bir testiyi yıkadılar. Ancak bütün bunlara rağmen imam dil yaralarına karşı durdu ve felsefeden bahsetti. Ve felsefeyi haram sayan düşünceyle tek başına mücadele etti. Ve sonraki hocaların yolunu açtı. Öte yandan İslami bir hükümet kurmayı düşünüyordu ve Tanrı'nın dinini ihya etmek için bir an bile çabalarından vazgeçmedi. Siyasi cereyanlarda ortaya çıkan olaylara bir ölçüye kadar müdahale etti. Fakat çabalarını ve yeteneğini daha çok ders ve mübahaseye ayırıyordu. Çünkü büyük din adamlarının hafzada olduğu ve esas sorumluluğun onlarda olduğuna ve düşündüğü şeye daha kolay ulaşmaktadır. İçin kendisini geleceğe hazırlaması gerektiğine ve şimdilik görevinin ders okumak olduğuna inanıyordu.
İmam Hümeyni'nin Keşful Esrar kitabını yazma yöntemini anlatırken değerli işinin dikkatini çeken ahlaki özelliklerinden biri din büyüklerinin konumuna ve onların siyasal inançları ve görüşlerine teorik olarak karşıt olmasına rağmen saygı göstermesiydi. İmam Hümeyni'nin eşi şöyle anlatıyor. İmam Hümeyni gençliğinin başlangıcından itibaren zulme karşı mücadele ve direniş ruhuna sahip olmasına rağmen din büyüklerinin herhangi bir nedenle çözümü sessizlikte gördükleri sırada alimlerin ve büyüklerin görüşüne saygı duyuyor, zamanının büyük bir kısmını eğitim ve öğretime ayırıyordu. İmam Hümeyni'nin Rızahan döneminde halka uygulanan zulümlerle karşılaşma biçimi hakkında ise eşi şöyle anlatıyor. Onun her zaman mücadeleci bir ruhu vardı. Rızahan döneminde sürekli çile ve zorluk içindeydi. Rızahan sarıkları çıkarmaya karar verdiği dönemde gündüzleri bağlarda, geceleri ise hücrede kalanlardandı. İmam Hümeyni o tehditlerle Rızahan'ın isteklerine boyun eğen biri değildi. Sessizliği seçen rahmetli Hac Şeyh Abdülkerim Rızahan'ın zorbalığı karşısında bir an bile olsun bu asi adamın ruhunu sessiz olmaya zorlayamamıştı. Gerçi Hac Şeyh Abdülkerim kendisi sessiz kalmayı seçip kimilerini de bu şekilde yetiştirdi. Ancak onun yanında eğitim gören İmam Hümeyni'nin de içinde olduğu ve sayıları kısıtlı olan diğer bir grup ise onun yöntemini kabul etmediler.
İmam Hümeyni'nin Ayetullah Haeri ve Ayetullah Burujerdi arasındaki görüş farklılıklarını işaret eden eşi, imamın din büyüklerine saygı gösterilmesi gerektiği konusundaki görüşünü şöyle aktarıyor. Çaresiz halk gelip Rızahan amellilerinin kendilerine uyguladığı zulüm ve baskıyı bildiriyordu ve o sanki hiçbir şey olmamış gibi susmuştu ve susmanın uygun olduğu kanaatindeydi. O dönemin sistemi tarafından yürürlüğe giren sınav zamanında din öğrencilerini sınava girmekten alıkoymadığı gibi onları sınava teşvik ediyordu. İmam Hümeyni'nin Ayetullah Burujerdi ile de görüş ayrılığı vardı fakat asla konuşmazdı. Çünkü Ayetullah Burujerdi'ye saygı duymanın İslam'a saygı göstermek olduğunu düşünüyordu. Ve bunu gerekli biliyordu. Hac Şeyh Abdülkerim Hayri'ye de her zaman saygı duyardı. Saygı duymak başka, görüş ayrılığı da başka bir konudur. İmam Hümeyni'nin eşinin sözünü ettiği din öğrencileri sınavı da Rıza Şah döneminde düzenlenen yasaya göre din öğrencilerinin askerlikten muaf olmaları için devlet tarafından düzenlenen sınava girmeleri ve bu şekilde akademik yeterlilik kazanmaları zorunluluğudur.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı seri programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. El Mustafa Cemiyeti Afganistan'daki terör saldırılarını kınayan bir bildiri yayınlayarak kahraman Afganistan milleti İslam düşmanlarının bu ülkede asla uğursuz komplolarını gerçekleştirme fırsatına sahip olamayacaklarını defalarca göstermiştir dedi. İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan-Taybat sınır alayı komutanı İran İslam Cumhuriyeti ile Afganistan arasındaki sınırdaki anlaşmazlığın ardından her iki taraftan uzmanlar konuyu araştırıyor dedi. İran sınır komutanı İran'ın kuzeybatı sınırlarında konuşlanmış birimleri ziyaret etti. İranlı üreticilerin ürünleri ve kazanımları tanıtılacak. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, cumartesi akşamı Türkiye'nin ülkenin kuzeyindeki son operasyonunu kınadı. Türkiye, Rus asker uçaklarının Suriye geçişini engelliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Moskova ve Kiev ziyaretleri öncesinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Rusya, Ukrayna'ya sevk edilen silahların deposunu vurduk açıklamasında bulundu. Ve Rusya, Amerika USA'ya kitle imha silahları taşıyor ifadelerini kullandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.